bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Uyan ey halkım, cumhuriyet namusumuzdur. Hüseyin Avuç. Nergiz Yayınları 1. baskı 2007. Bu kitap 365 sayfadır. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 15 Aralık 2008. Okuyan Levent Filyoz. Arka kapak. Hüseyin Avuç'u usta fotoğrafçılara benzetiyorum. Günlük yazılarında yaptığı belirlemeler hem günü hem de gelecekte olacakları daha iyi anlamamıza yardım eden, tarihe düşülen notlardan adeta. Hüseyin Avuç'un yeni kitabı bu notlardan oluşuyor. Mutlaka okunması, saklanması, zaman zaman her sayfası üzerine yeniden düşünülmesi gereken bir eser karşısında olduğumuzu unutmayalım ve unutturmayalım. Vural Savaş, Onursal Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Hüseyin Avuç yıllarca Baba Ali'nin çilesini çekmiş bir meslektaşımızdır. Gazeteciliğin hemen her dalında görev yapmıştır. Çok olaylar görmüş, çok olayların içinde yaşamış, onlara tanıklık etmiştir. Bu nedenle gazeteciliğin bitmez, tükenmez deneyimlerine sahiptir. Onun kaleminden çıkan bu kitap doğal olarak önemli bilgiler ve öğretiler içermektedir. Bu kitabın kitap dünyamıza ciddi katkılarda bulunacağına inanıyorum. Tufan Türenç, gazeteci yazar. Hüseyin Avuç, Gözcü'deki sütunumun komşu yazarıdır. O nedenle de bölücü ve irticai akımların ipliğini pazara çıkartmaya, devleti ve milleti soymak isteyenlere dur demeye, ezilen sömürülen geniş halk kitlelerinin feryadını duyurmaya yönelik yazılarını eksiksiz okurum. Hüseyin Avuç'un güncel yazılarını bir kitapta toplaması, unutulması istenilen bazı gerçeklerin yeniden gündeme gelmesi, Türkiye üzerinde oynanan oyunların hatırlanması açısından son derece önem taşımaktadır. Saygı Öztürk, gazeteci yazar. Elinizde tuttuğunuz bu kitap Cumhuriyet'in nasıl içten içe oyulduğunu bütün çıplaklığıyla gözler önüne seren muhalefetin el kitabıdır. Her bireyin okuması gereken bu kitap o nedenledir ki meydanlarda dağıtılmalıdır. Sinan Aygün, Ankara Ticaret Odası Başkanı. Atatürk'ten aldıkları direktifle Türk bağımsızlığını ve Türkiye Cumhuriyeti'ni tüm değerleriyle sonsuza dek yaşatmak isteyenlerle bölücü, karanlık amaçlı kişiler arasındaki mücadele kıyasıya devam ederken, Sayın Hüseyin Avuç bu mücadelede Cumhuriyet ve Atatürk'ten yana tutum takınarak çok onurlu bir yer edinmiştir. M. Şener Eruygur, emekli orgeneral, ADD Genel Başkanı. Ön Söz. Hüseyin Avuç sizlere Türkiye'nin aynasını tutuyor. Ayna ülkedeki bir takım kişileri ve olayları çirkin gösteriyorsa bilin ki kabahat aynada değildir. Hüseyin Avuç ile iş arkadaşlığımız ve dostluğumuz uzun yıllara dayanır. 15 yıl önce Meydan Gazetesi'ne beraber çalışmıştık. Şimdi Gözcü'de beraberiz. Hüseyin Avuç vatansever bir yazardır. Oğlunu bu vatan için şehit vermiştir. Şehit babası Avuç aynı zamanda tüm dertli vatandaşların da babasıdır. Atatürkçüdür, laik cumhuriyet ilkelerinin yılmaz savunucusudur. Bu nedenle zaman zaman yobaz çevrelerin tehditlerine maruz kalsa da inandığı yolda şaşmaz bir kararlılıkla yürümektedir. Gözcü gazetesinin 8. sayfasının sağ üst köşesinde her gün yayınlanan yazıları dertli halkımızın sesi gibidir. Bu kitapta Hüseyin Avuç'un köşe yazarlarından bir demet bulacaksınız. Yoksul ve sıkıntı içindeki halk, devlet kademelerine virüs gibi sızan hortumcular, kaynaklarımızı sömüren, yağma eden hırsızlar, ahlaksızlar, vurguncular, soyguncular, talancılar. Rahmi Turan. Bu kitabı niçin yayınladım? Hüseyin Bey, acaba köşe yazılarınızı bir kitapta toplamayı hiç düşündünüz mü? Şayet düşünmediyseniz bunu bir öneri olarak kabul edin. Bu sözler yazarı olduğum gazetenin okurlarından birine aitti. Sevgili okurum gönderdiği faks mesajındaki satırlarını şöyle sürdürüyordu. Böyle bir öneride bulunmamdaki amaç her biri gerçekleri yansıtan köşe yazılarınızın, yazarı olduğunuz gazetenin okurları dışındaki vatandaşlar tarafından da okunmasını sağlamaktır. Ne yazık ki iktidardaki politikacılara şirin görünmeyi aklından bile geçirmeyen, olayların üzerine korkusuzca giden, doğru bildiğini söylemekten çekinmeyen, haksızlıklara cesurca karşı çıkan kalemlerin sayısı hayli azaldı. Bu nedenle sizin Atatürk ilke ve inkılaplarından asla taviz vermeyen, laik cumhuriyet karşıtlarının ipliğini pazara çıkartan, ezilen, sömürülen halk kitlelerinin sesini feryadını duyuran yazılarınızı bir kitap haline getirmeyi ciddi olarak düşünmenizi rica ederim. Evet, sevgili okurumun yaptığı böylesi bir öneri bu kitabı yayınlama kararı vermeme neden oldu. Çalıştığım gazeteye yazdığım köşe yazılarımın önemli bir bölümünden oluşan bu kitapta gerçekleri, sadece gerçekleri bulacaksınız. Laik Türkiye Cumhuriyeti üzerine oynanan oyunların neler olduğunu, içimizdeki molla özentilerinin rejimin altını nasıl sinsice oymaya çalıştığını, irticai akımların nerelerden cesaret alarak faaliyetlerini yoğunlaştırdığını, İktidardaki hangi politikacıların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'yi mahkum etmemesinden üzüntü duyduklarını, hangi politikacıların laik cumhuriyetinin niteliklerine aykırı icraatlarda, uygulamalarda bulunmaya kalkıştıklarını, bölücü terörün niçin hortladığını, şehit ailelerinin ve gazilerin en fazla neye isyan ettiğini, Çankaya'da oluşu Türkiye için büyük şans olan Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in yetkilerinin nasıl kısıtlanmaya çalışıldığı, hangi paşanın bunlar 28 Şubat'la def edilenlerin kılık değiştirmişidir dediğini öğreneceksiniz. Bu kadar mı? Hayır, bu kitapta daha başka neler bulacaksınız? Türkiye'nin iddiaların aksine tarihinin en bunalımlı dönemini yaşadığını, bazılarının dilinden düşürmediği ekonomik büyümenin laftan ibaret olduğunu, enflasyondaki tarihi düşüşün kağıt üzerinde kaldığını, iktidardaki politikacıların seçim meydanlarındaki işsizliğe, yoksulluğa, açlığa son sloganını amaç değil araç olarak kullandığını, gerçek işsiz sayısının açıklanan rakamların aksine korkunç boyutlara ulaştığını, işçinin yani asgari ücretli, memurun, emeklinin nasıl kaderine terk edildiğini, bazı çevrelerin hangi yöntemlerle devleti soyduğunu, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yediğini. Bitti mi? Hayır. Bu kitapta daha başka neler bulacaksınız? Genel ve yerel yönetimlerdeki umursamazlığı, vurdum duymazlığı, adam sendeciliği. Büyük şehirlerde kaplumbağa hızıyla devam ettirildiği için bitmek bilmeyen yol çalışmalarının altında yatan amacı, suç ve suçlu sayısındaki benzeri görülmemiş artışın nelerden kaynaklandığını, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne mensup politikacıların gerçekte hangi amaçla iktidara geldiğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin niçin iyi ki mecliste olduğunu, CHP lideri Deniz Baykal'ın toplumu hangi tehdit ve tehlikelere karşı uyardığını, Türk ulusunu hangi konuda harekete geçirmeye çağırdığını, Türk siyasetinin efsane lideri Bülent Ecevit'in kurduğu Demokratik Sol Parti'nin lideri Zeki Sezer'in iktidara yönelik şok suçlamalarını, DYP lideri Mehmet Ağar'ın, Anavatan lideri Erkan Mumcu'nun, Hür Parti lideri Yaşar Okuyan'ın, adından daima gerçeklerden söz ettiği için adından Doğrucu Davut olarak söz ettiğim ATO Başkanı Sinan Aygün'ün, Türkiye ve Türk ulusu üzerine oynanan oyunların neler olduğunu açığa çıkaran, politik tezgahları bozan açıklamalarını, demeçlerini ve de bütün ayrıntılarıyla iktidardaki politikacıların Çankaya planının ne olduğunu, şayet bu plan değiştirilmezse kimin cumhurbaşkanlığına, kimin başbakanlığa seçileceğini, tabii ki daha nicelerini. Yaktığın ışık asla sönmeyecek. Yaktığın ışık asla kararmayacak. Kurduğun cumhuriyet sonsuza kadar yaşayacak. Türkiye'yi çağın gerisine çekme haliyle yanıp tutuşan hainler bir gün kendi kazdıkları kuyuda boğulacak. Sen rahat uyu atam. Türk ulusu olarak bugün en büyük bayramımızı kutlamanın sevinci içindeyiz. Evet, bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 81. yıl dönümünü coşkusunu yaşıyoruz. Bugün bizlere Cumhuriyet insanı olmanın onurunu, gururunu, kıvancını bahşeden kurtarıcımızı, atamızı, Atatürk'ümüzü minnetle, şükranla, sevgiyle anıyoruz. Bugün Türkiye'yi yeniden çağın gerilerine çekmek hayaliyle yanıp tutuşarak sinsice Cumhuriyet'in altını oymaya çalışan karanlık kafaları bir kez daha lanetliyoruz, uyarıyoruz. Ve de bugün Mustafa Kemal Paşa'mıza hep bir ağızdan sesleniyoruz, söz veriyoruz. Yaktığın ışık asla sönmeyecek. Kurduğun cumhuriyet sonsuza dek yaşayacak. İçimizdeki ve dışımızdaki hainler elbet bir gün kendi kazdıkları kuyuda boğulacak. Yaşa, bin yaşa Mustafa Kemal Paşa. Hüseyin Avuç. Çanakkale aslanının kemiklerini sızlatmayın. Gariplikler ülkesi Türkiye'de gün olmuyor ki insanı çileden çıkartan bir olay yaşanmasın. Tıpkı Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın kızına ödenen yoksulluk maaşının kesilmesi gibi. Evet, medyaya yansıyan haberlere göre Sait Onbaşı'nın Balıkesir'de yaşayan kızı Ayşe Yıkar'a ödenen 160 YTL tutarındaki yoksulluk maaşı kesilmiş. Niçin? Bazıları öyle uygun gördüğü için. Üzülmemek, kahrolmamak elde mi? Lütfen beyler, falanca ya da filancanın kızından değil, 276 kiloluk mermiyi tek başına sırtlayıp yerleştirdiği topu ateşleyerek koca İngiliz zırhlısını batıran Çanakkale aslanının kızından. Adı dünya harp tarihine altın harflerle geçen Sait Onbaşı'nın Türk ulusuna emaneti olan 97 yaşındaki kızı Ayşe Yıkar'dan söz ediyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Babasının bu vatan, bu millet uğruna verdiği insanüstü mücadeleden ötürü baş tacı edilmesi, karnı tok, sırtı pek bir yaşam sunulması gereken bir insan, yoksulluk maaşıyla kaderine terk ediliyor. Bu da yetmiyormuş gibi açlık sınırının yarısı bile etmeyen o maaş gün oluyor kesiliyor. Bu ne demektir? Ne halin varsa gör demektir. Hayır efendim, Sait Onbaşı'nın kızı Ayşe Yıkar'a da bu vatanın tek karış toprağını vermemek için canları pahasına düşmanla göğüs göğüse çarpışan nice kahramanların geride bıraktıklarına da kimse ne halin varsa gör diyemez. En azından vicdanen diyemez. Sözün özü, devleti yönetenler kamu vicdanını derinden yaralayan bu olaya derhal el koymalı. İnsanın rakamını telaffuz etmeye dili varmayan o maaş Ayşe Nine'ye fazlasıyla ödenmeye devam ettirilmeli. Vatan topraklarını işgale gelen dünyanın en güçlü zırhlılarından birini tek başına Çanakkale'nin karanlık sularına gömen Sait Onbaşı'nın kemikleri daha fazla sızlatılmamalıdır. Densizliğe bak. Bak bak bak bak, rezalete bak, densizliğe bak, saygısızlığa bak. Neden mi bahsediyorum? Vatan gazetesinin Oha, Çüş başlığıyla yayınladığı habere konu olan skandaldan. Habere göre Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilköğretim okullarına tavsiye ettiği bilmece kitabındaki ifadelerden, manilerden. Sözünü ettiğim haberden haberdar olmayanlarınız olabileceği düşüncesiyle kitabın bilmece bölümünde yer aldığı belirtilen soru ve cevapları utana sıkıla da olsa yayınlıyorum işte. Gel bizim eve koyum kıçına, yastık. Don içinde dik durur, mum. Karanlık yerde kadı oturur, taşaklarını suya batırır, turşu. Dağdan gelir, taştan gelir, götü açık eniştem gelir, keçi. Karşıda oturur, sesini yere batırır, körük. Bu da kitabın maniler bölümünde geçtiği belirtilen dörtlüklerden birkaçı. Su koydum başına, masanın ortasına, memelerin benziyor ferik yumurtasına. Ecevit'in kafası, Cum Sezer'in sopası, aptal olduk hepimiz, kafaları kopası. Şu hale bakın, bu amiyane sözler, bu yakışıksız ifadelerin bilmece. Ülkenin cumhurbaşkanına ve eski başbakanına yönelik saygısız, seviyesiz, densiz sözcüklerin de mani nitelemesiyle yer aldığı kitap, çocuklara okutuluyor ya da okutulmak isteniyor. Hem de Milli Eğitim Bakanlığı'nın tavsiyesiyle, hem de üzerine 100 temel eser ibaresi yazılarak. Bakalım daha neler görecek, neler duyacağız. Bu tek kelime dehşetengiz skandaldır ve de her fırsatta dinden, imandan, saygıdan, ahlaktan söz eden AKP'li politikacılardan biri olan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik bu skandala el koymalı. Bu kitap için onay veren bakanlık yöneticileri her kimse onlardan hesap sormalıdır. Hem de yarını beklemeksizin. Ya Türkiye'deki mağdurlar? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan nerede bir mağdur var ben orada olmak isterim demiş. Ardından da eklemiş. Hayırseverlik genlerimde var. Çok güzel. Böylesi düşüncelerinden ötürü Tayyip Bey'i kutlamak gerekir. Kutlarım da. Ancak depremden ve tsunami'den zarar görenlere yardım götürmek için gittiği Endonezya'da bu sözleri söyleyen Başbakan Erdoğan'a bir hatırlatma yapmak isterim. Ne hatırlatması mı? Türkiye'de binlerce mağdur insan olduğunu, hayırseverliğini biraz da sefaletle, açlıkla pençeleşen kendi vatandaşlarına gösterse çok iyi olacağını. Örneğin açlığa dayanacak gücümüz kalmadı diye haykıran asgari ücretlere, böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi diyen feryat figan eden emeklilere, yetti artık can çekişiyoruz diye bağıran çiftçilere ve de 5 yıldır prefabrika evlerde donma tehlikesiyle yaşayan Düzce'deki, Sakarya'daki, Kocaeli'ndeki depremzedelere, gerisine sütunumuz yetmez. Açlık sınırı altındaki maaşlarla yaşam savaşı veren, karın doyurabilmek için pazar atıklarını karıştırmak zorunda kalan insanlardan daha mağdur olur mu? Erdoğan'ın dünkü gazetelerde yayınlanan sözlerini okuduktan sonra telefona sarılıp beni arayan emekçi ve emekli kesimine mensup bazı okurlarım bakın ne diyordu. Başbakanımızın hayırseverliğinden acaba biz ne zaman yararlanacağız? Bizi mağdur duruma düşüren 3 kuruşluk maaşlarımızı ne zaman arttıracak? Karnımızın doyduğunu hissetmemizi ne zaman sağlayacak? İşte bu nedenle nerede bir mağdur varsa ben orada olmak isterim diyen Sayın Erdoğan'a zaten mağdurlar ülkesinin başbakanı olduğunu hatırlatmak gerekir sanırım. Sakın ola ki Recep Tayyip Erdoğan'ın tsunami felaketinden zarar gören ülkelerdeki insanların yardımına koşmasını eleştirdiğim falan sanılmasın. Dediğim gibi çok iyi etmiş. Benim dikkat çekmek istediğim Türkiye'de de milyonlarca mağdur insanın Sayın Erdoğan'dan yardımlarına koşmasını beklediğidir. Hayrünnisa Gül akıllılık etmiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin türbanla ilgili kararı sanırım bazılarında soğuk duş etkisi yaratmıştır. Tabii ki kararın Türkiye aleyhine çıkmasını bekleyen türban sömürücülerini. Evet, AİHM bilindiği gibi türban nedeniyle okula girişi yasaklanan İstanbul Tıp Fakültesi öğrencisi Leyla Şahin'in başvurusunu haksız buldu. Mahkeme bu kız öğrencinin okula girerken üniversitelerin laiklikle ilgili kurallarını bildiğini ve bu kurallara uyması gerektiğine karar verdi. Hem de oy çokluğuyla değil, Avrupalı 7 yargıcın oy birliğiyle. Hani üniversitelerdeki türban yasağı insan haklarına aykırıydı? Hani Avrupa böyle bir uygulamaya kesinlikle karşıydı? İşte Avrupa'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı ortada. Üniversitede türban yasağı insan hakları ihlali değildir. Öyle ya, Türkiye'de kızlarımızın, kadınlarımızın sokaklarda başı kapalı olarak dolaşmasına engel mi olunuyor ki? Ortada insan hakları ihlali olsun. AİHM'nin kararında da dikkat çekildiği gibi, sen hem laiklikle ilgili kurallarını bildiğin üniversiteye gireceksin, hem de beni türbanla sınıftan içeri sokmuyorlar diye davacı olacaksın. Hayrünnisa Gül, AİHM'deki benzeri davasını son anda geri çekmekte akıllılık etmiş. Yoksa kendisi içinde çıkacak benzeri karar günlerce yazılıp çizilecek, Dışişleri Bakanı eşi Abdullah Gül'ün başı ağrıyacaktı. Dedim ya, sonucu tahmin edip davayı geri çekmesi iyi olmuş. Uyarılarımız etkili oldu. Sevgili okurlarım, farkında mısınız bilmem, bu sütunda yer verdiğimiz sorunlardan birçoğu yetkililerin çözüm için harekete geçmesini sağladı. Bu da son derece sevindiricidir. İnsanların icra dairesine 2 satırlık mal beyanında bulunmadığı ya da bulunamadığı için hapse atılmasının Türkiye açısından 100 karası olduğunu belirttik. Bu ayıba son verilmesi gerektiğine dikkat çektik. 4 gün sonra Adalet Bakanlığı yetkililerin mal beyanına hapis cezasının kaldırılması için çalışmalara başladığı açıklandı. IMF'nin emekli maaşlarından vergi kesilmesi ısrarına hükümetin ekonomi kurmaylarının sıcak bakmasına isyan ettik. 3 kuruşluk emekli maaşından vergi kesilmesinin milyonlarca insana açlıktan ölün demek olduğunu kaydederek bunu aklınızdan bile geçirmeyin dedik. 2 gün sonra ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan emekli maaşlarından vergi kesilmesi düşüncesinden vazgeçildiğini bildirdi. İstanbul'un sahil yolu başta olmak üzere birçok caddesinin delik deşik halde olduğunu, sorumsuz sorumlular yüzünden araçların büyük zararlar gördüğü, insanların tamircilere para yetiştiremez hale geldiği uyarısında bulunup bu kepazeliğe son verin çağrısını yaptık. 3 gün sonra gördük ki sahil yolu baştan başa olmak üzere dikkat çektiğimiz caddeler asfaltlanmaya başlandı. Havalimanlarındaki VIP saltanatını eleştirdik. Açılımı Very Important Person olup çok önemli kişi anlamına gelen VIP uygulamasından, bakanlık katibinden türkücüye kadar önüne gelenin yararlandığını hatırlatarak bu rezalete son verilmesini istedik. 10 gün sonra, yani önceki gün, Başbakan Tayyip Erdoğan havalimanlarındaki VIP uygulamasına sınırlama getirilmesi için yetkililere talimat verdi. Dahasına sütunumuz yetmez. Buradan halk adına yaptığım uyarıları dikkate alan duyarlı yöneticilere teşekkür eder, duyarsızların da bir an önce kulaklarındaki tıpaları çıkarmalarını dilerim. Ha Ali Veli, ha Veli Ali. Başbakan Erdoğan'ın lojmanda değil halkın arasında oturun, kiranızı cebinizden ödeyin sözünü o gün ayakta alkışlayan AKP'li vekillerin bugün yaptığı 360 derecelik dönüş herkesi şaşkına çevirmiş. Çünkü medyaya yansıyan haberlerden anımsayacağınız gibi Erdoğan'ın talimatının üzerinden henüz 2 yıl bile geçmeden meclis başkanlığının kapısını aşındıran AKP'li bazı vekiller özel konut isteminde bulunmaya başlamış. Nedeni ise ev kiralarının yüksek oluşuymuş. Erdoğan'a verdikleri sözü daha fazla tutamadıkları anlaşılan vekillerin talebi üzerine meclis yetkilileri konut yardımı için TOKİ'ye yani toplu konut idaresine başvurmuş. Vekillerin kira derdinden kurtarılması için İstanbul ya da Eskişehir yolu üzerinde özel konutlar inşa edilmesi önerisinde bulunulmuş. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bu durum yıllar önce ekranlarda sıkça görülen bir reklamı aklıma getirdi. Yok aslında birbirimizden farkımız ama biz Osmanlı Bankası'yız. Lojman saltanatı sona erecekmiş. İktidar milletvekilleri de vatandaş gibi kira ödeyecekmiş. Şuymuş buymuş. Hani ne oldu? Sanırım TOKİ yakında inşaata başlayacak ve belirtilen yerlerde özel konutlar yaptırılacak. Vekillerimiz de yine eskisi gibi ya devlet kesesinden ya da çok düşük ücretler karşılığında 5 yıldızlı evlere sahip olacaklar. Meclis lojmanları yerine TOKİ konutlarında yaşayacaklar. Ha Ali Veli, ha Veli Ali. Sakın ha milletvekillerinin düşük taksitli ödemelerle ev sahibi olmasına veya devlete ait lojmanlarda sitelerde oturmasına karşı çıktığın falan anlaşılmasın. Söylemek istediğim AKP'li vekillerin bu girişimin Başbakan Erdoğan'ın partililer üzerindeki hakimiyetinin zaafa uğradığı kanısını yaratacak, kamuoyu nezdindeki prestijini sarsabileceğidir. Her ay 6 milyar 500'er milyon lira maaş alan vekillerin kira ödeyemeyecek kadar geçim sıkıntısı çektiklerini belirtmelerinin 400-500 milyon maaşla yaşamak zorunda bırakılan asillere küfürden beter olacağıdır. Yoksa yanlış mı düşünüyorum? Sayınlı soruya ulanlı cevap. Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen, Mehter Marşı ile karşılandığı Balıkesir Belediyesi'nde sorusunu beğenmediği bir muhabire çok kızmış. Ergezen, Sayın Bakanım, Balıkesir'e gelişinizin maliyeti nedir diye soran muhabire bakın nasıl azarlamış. Sorduğun soru yanlış, onun için seni uyarıyorum. Sorunu iyi sor, bana öyle hikaye sorular sorma. Niye geldin, ne getirdin de, ulan gazeteciliği de mi size ben öğreteceğim? Yanlış okumadınız. Medyaya yansıyan haberlere göre vaziyet böyle. Devletin bakanı kamuoyunu adına kendisine soru soran bir gazete muhabirine karşı ulan sözcüğünü kullanıyor, kullanabiliyor. Adliye koridorlarında, mahalle kavgalarında yumruklaşan tarafların birbirlerine savurduğu sözcüğü. Olmadı Zeki Bey, görevini yapan bir muhabiri böylesine azarlamak, aşağılamak. Sayın diye hitap edene ulan karşılığını vermek. Bir bakana yakışmadı, yakıştıramadık. Sözün özü. Karşısındaki muhabire gazeteciliği öğretmeye kalkışan Sayın Zeki Ergezen'in önce politikacı olarak, ülke yönetiminde bulunan devlet adamı olarak sinirlerine hakim olmayı, üslubuna dikkat etmeyi öğrenmesi gerekir sanırız.